Ayrım 14, sayfa 121. Şu anda senin odanda tıpkı benim odamdaki gibi gizli bir mikrofon olduğunu öğrendiğim yoldan. Çünkü benim işim bunları bilmek. Sen de hükümetin ajanı mısın? Şifolix'in yüzü karardı. Sonra birden şiveye döndü, yumuşak bir sesle ve nefretle konuşuyordu. Evet, dedi. Tabii ki öyleyim. Olmasaydım burada olmazdım. Herkes bunu biliyor. Hükümetim ülke dışına yalnızca güvendiği kişileri yolluyor. Bana güvenebiliyorlar. Çünkü ben bütün bu lanet olasıca zengin iyi oğlu profesörler gibi satın alınmadım. Hükümetime, ülkeme inanıyorum. Onlara inancım sonsuz. Sözleri işkence altındaymış gibi çıkıyordu. Çevrene bakmalısın Şivek. Hırsızlar arasında küçük bir çocuksun. Sana iyi davranıyorlar. İyi bir oda, dersler, öğrenciler, para, şato gezileri, model fabrika gezileri, şirin köylere yolculuklar sunuyorlar. Her şeyin en iyisini. Hepsi sevimli, harika. Ama niçin? Seni neden aydan buraya getiriyorlar? Övüyorlar, kitaplarını basıyorlar, dersliklerde, laboratuvarlarda ve kütüphanelerde rahat ve güvencede tutuyorlar. Bunu bilimsel tarafsızlık veya kardeşçe sevgi adına mı yaptıklarını sanıyorsun? Bu kar üzerine kurulu bir ekonomi Şivek. Biliyorum, pazarlık etmek için geldim buraya. Pazarlık mı? Neyle? Ne için? Şivek'in yüzü Drioe'deki kaleyi terk ederkenki soğuk, boş ifadeye bürünmüştü. Ne istediğimi biliyorsun Şifolisk. Halkımın sürgünden kurtulmasını istiyorum. Burayı seçtim çünkü sizin Tuğ'da bunun istediğinizi sanmıyorum. Bizden korkuyorsunuz siz. Devrimi, eski devrimi, gerçek devrimi, sizin başlayıp da yarım bıraktığınız adalet için devrimi geri getirebileceğimizden korkuyorsunuz. Burada, Ayio'da benden daha az korkuyorlar çünkü devrimi unutmuşlar. Artık ona inanmıyorlar. İnsanların yeterince şeye sahip olurlarsa hapiste yaşamaya razı olacaklarını düşünüyorlar. Ama ben buna inanmayacağım. Duvarların yıkılmasını istiyorum. Dayanışma istiyorum, insan dayanışması. Urras ile Anares arasında serbest alışveriş istiyorum. Anares'te bunun için elimden geldiğince çalıştım. Şimdi de Urras'ta elimden geldiğince çalışıyorum. Orada eylem yapıyordum, burada pazarlık ediyorum. Neyle? Biliyorsun Şifolisk, dedi Şivek hafif bir sesle, çekinerek. Benden istediklerinin ne olduğunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama senin bildiğini bilmiyordum, dedi Tuğlu. O da alçak sesle konuşuyordu. Sert sesi daha sert bir mırıldanma haline geldi. Yalnızca nefes ve sürtünme sesinden oluşuyordu. Demek keşfettin genel zaman kuramını. Şivek'in bakışında biraz ironi gizliydi sanki. Şifolisk ısrarlıydı. Yazılı mı? Şivek bir süre daha ona bakmaya devam etti. Sonra doğrudan yanıtladı. Hayır. Güzel. Niçin? Eğer yazılı olsaydı ele geçirirlerdi. Ne demek istiyorsun? Sadece şunu. Bak, nerede mülkiyet varsa orada hırsızlık olduğunu söyleyen o da değil miydi? Bir hırsız yaratmak için bir sahip yaratın. Suç yaratmak istiyorsanız yasalar koyun. Toplumsal organizma. Peki. Kilitli odalarda kağıtlar varsa, odalara girmek için anahtarlar olan insanlar da vardır. Şivek yüzünü buruşturdu. Evet, dedi. Neden sonra bu çok rahatsız edici. Senin için, benim için değil. Ben de sendeki bireyci ahlaki kaygılar yok. Kuramı yazıya dökmediğini biliyordum. Eğer döktüğünü düşünseydim onu senden almak için çağrıya başvururdum. Her çağrıya başvururdum. İkna, hırsızlık. Eğer Ayio ile savaş çıkmasına yol açmadan seni çıkarabileceğimizi düşünseydim zor kullanabilirdim. Herhangi bir şey yapabilirdim. Yeter ki onu bu iyi oğlu şişko kapitalistlerden kurtarıp ülkenin merkez prezidiumunun ellerine teslim edebileyim. Çünkü hizmet edebileceğim en yüce amaç ülkemin güçlü ve gönençli olmasıdır. Yalan söylüyorsun, dedi Şivek sakin sakin. Evet, bir vatansever olduğuna inanıyorum. Ama vatanseverliğini gerçeğe, bilimsel gerçeğe üstün tutmuyorsun. Hatta bireylere olan sadakatine bile. Bana ihanet etmezdin. Eğer becerebilseydim, ederdim, dedi Şifolisk vahşi bir sesle. Devam etmeye çalıştı, durdu. En sonunda kızgın ve kabullenmiş bir sesle ''Ne düşünürsen düşün'' dedi. ''Senin gözlerini ben açamam. Ama unutma, seni istiyoruz. Eğer sonunda burada neler dönmekte olduğunu anlarsan o zaman Tuğ'ya gel. Kardeş olmak için yanlış insanları seçtin. Bunu söylemek bana düşmez ama eğer Tuğ'ya gelmeyeceksen hiç olmazsa kuramını iyi yollara da verme. O tefecilere hiçbir şey verme. Çek git evine dön. Vereceğin şeyi kendi halkına ver. İstemiyorlar, dedi Şivek ifadesiz bir sesle. Denemediğimi mi sanıyorsun? 4-5 gün sonra Şivek, Çifolisk'in sorduğunda onun Tuhu'dan geri döndüğünü öğrendi. Temelli mi gitti, gideceğini söylemedi bana. Bir Tuğlu prezidiumundan ne zaman emir alacağını hiçbir zaman bilemez, dedi Paye. Tabii ki Şivek haberi Paye'den almıştı. Yalnızca emir geldiğinde hemen atlayıp gitmesi gerektiğini bilir. Veda etmek için durmaması gerektiğini de. Zavallı Şif. Acaba ne hata yaptı? Şivek haftada bir iki kez Atro'yu görmeye, ona bakmak için yanında kalan en az onun kadar yaşlı birkaç uşakla birlikte yaşadığı kampüsün kenarındaki küçük hoş eve gidiyordu. Neredeyse 80'indeydi Atro. Kendi sözlerine bakılırsa birinci sınıf bir fizikçi anıtıydı artık. Yaşamı Gvarab gibi tanımadan geçmemişti. Ama yalnızca yaşından dolayı Gvarab'ın kayıtsızlığından bir şeyler kapmıştı. En azından Şive'ye ilgisi yalnızca kişisel gibiydi. Bir tür yoldaşlık gibi. Zaman anlayışında Şive'nin yaklaşımını kabul eden ilk ardışıklık fizikçisi o olmuştu. Şive'nin silahlarıyla Şive'nin kuramlarının yanında bilimsel saygınlık kuramına karşı topyekun bir savaş vermişti. Savaş da birkaç yıl sürdükten sonra eş zamanlılık ilkelerinin kısaltılmadan yayınlanmasıyla ve hemen ardından eş zamancıların zaferiyle sona ermişti. O savaş Atro'nun yaşamının doruk noktası olmuştu. Gerçeğe ulaşıncaya dek savaşmaktan vazgeçmedi. Ama savaşın kendisini gerçeğe oranla daha fazla seviyordu. Atro soy ağacını generaller, prensler, büyük toprak sahipleri sayarak 1100 yıl geriye götürebiliyordu. Ailesi Aiyo'nun en kırsal bölgesi olan Siye bölgesinde hala 3000 dönüm araziye ve 14 köye sahipti. Konuşmasında yerel deyimler, gururla yaslandığı eski terimler vardı. Zenginlik onu hiç etkilemiyordu. Ülkesinin hükümetinden demagoglar ve sürünen politikacılar olarak söz ediyordu. Saygısı parayla satın alınamazdı. Yine de saygısını kendi deyimiyle doğru soyadı olan her aptala sunuyordu. Bazı bakımlardan Şivek için tümüyle anlaşılmazdı. Aristokrat bir bilmece. Yine de hem paraya hem de güce duyduğu küçümseme. Şivek'in kendine onu Uras'ta karşılaştığı herkesten daha yakın hissetmesini sağlıyordu. Bir keresinde Atro her türlü nadide ve mevsim dışı çiçeğe yetiştirdiği camlı sundurmada birlikte otururlarken "Biz Cetililer" ifadesini kullanacak oldu. Şivek onu suçüstü yakaladı. "Cetililer mi? Bu kuş yemi kelimelerinden biri değil mi?" Kuş yemi şehirli işçi sınıfı için üretilen popüler basın, gazeteler, yayınlar ve edebiyata argoda verilen attı. "Kuş yemi" diye seslendi Atro. "Sevgili dostum, nereden buluyorsun bu tür kaba sözleri, tanrı aşkına? Cetililer demekle aynen günlük gazete yazarlarının ve cahil okurlarının kastettiği şeyi kastediyorum. Urras ve Anares." "Yabancı bir kelime. Aslında Ceti kökenli olmayan bir kelime kullanmana şaşırdım." "Dıştalayarak tanımlama," diye karşılık verdi yaşlı adam neşeyle. 100 yıl önce bu terime gereksinmemiz yoktu. İnsanlık kelimesi yeterliydi. Ama 60 yıl kadar önce bu değişti. 17 yaşındayım. Yaz başında nefis güneşli bir gündü. Bugünmüş gibi anımsıyorum. Atımı gezdiriyordum. Ablam pencereden seslendi. Radyoda uzaylı biriyle konuşuyorlar. Zavallı anneciğim, hepimizin sonunun geldiğini düşünmüştü. Yabancı şeytanlar falan filan. Ama konuştukları yalnızca barış ve kardeşlik gibi laflar söyleyen hainlerdi. Şimdi insanlık lafı biraz fazla şey içeriyor. Kardeşlik, kardeşlik dışından başka ne tanımlanabilir ki? Dıştalayarak tanımlama, azizim. Sen ve ben akrabayız. Benim atalarım birkaç yüzyıl önce Siye'deki serfleri ezerken seninkiler belki de dağlarda sürü gidiyorlardı. Ama aynı ailenin üyeleriyiz. Bunu anlamak için bir yabancıyla karşılaşmak, bir yabancıdan bahsedildiğini duymak yeterli. Başka bir güneş sisteminden gelen bir yaratık, insan denen, bizimle iki ayağın, iki kolunun ve içinde bir tür beyin olan kafanın pratik yerleşimi dışında ortak bir yanı olmayan biri. Ama hainliler bizim hepimizin yabancı kökenli olduğunu, yarım milyon, bir milyon, iki ya da üç milyon yıl önceki hainli yıldızlar arası kolonicilerin torunları olduğumuzu kanıtladılar. Kanıtmış. Asal sayı aşkına. Şivek, acemi bir öğrenci gibi konuşuyorsun. Bu kadar uzun zaman öncesi için nasıl kanıttan bahsedebilirsin? Bu hainliler bin yıllarla top gibi oynuyorlar. Ama sadece hokkabazlık. kanıtmış. Atalarımın dini aynı kesinlikle el ve ayak parmaklarını sayıp 20 sayısını bulmak üstahlığını göstererek zamanın evrene yayılmasına yol açtığı için bahçeden kovulan Pinrod'un soyundan geldiğimi söylüyorlar bana. İlle de seçmen gerekiyorsa bu öyküyü yabancılıkine yeğlerim. Shrek güldü. Atron'un mizah duygusu hoşuna gidiyordu. Ama yaşlı adam ciddiydi. Shrek'in kolunu okşadı. Sonra etkilendiği zamanlarda yaptığı gibi gözlerini kırpıştırarak ve ağzını oynatarak "Senin de aynı şeyleri hissettiğini umuyorum azizim." dedi. Bunu samimi olarak diliyorum. Eminim ki toplumumuzda kıpta edilecek birçok şey var. Ama toplumunuz size ayrım gözetmemeyi öğretmemiş. Bu ise uygarlığın öğrettiği en iyi şey. Bu lanetli yabancıların size kardeşlik, karışıklık ve benzeri kavramlarınız aracılığıyla ulaşmalarını istemiyorum. Sizi sürekli olarak ortak insanlık ve tüm dünyaların ortaklığı gibi laflara boğacaklar. Bunları yutmanızı görmek beni çok üzer. Var olmanın yasası mücadeledir. Rekabet, zayıf olanın elenmesi, sağ kalmak için amansız bir savaş. Ben de en iyi olanın sağ kalmasını istiyorum. Benim bildiğim insanlığın, cesillerin, senin ve benim, Urras ve Anares'in. Şimdi onların önündeyiz. Bütün şu arzuların ve hainlilerin kendilerine başka her ne ad veriyorlarsa onların önünde olmaya devam etmeliyiz. Bize yıldızlar arası motoru olan onlar getirdi. Ama şimdi onlardan daha iyi yıldızlar arası gemiler yapıyoruz. Kuramını açıklama zamanı geldiğinde kendi insanlarına, kendi türüne olan görevini iyice düşüneceğini içtenlikle ümit ediyorum. Sadakatin anlamını ve kime sadık olman gerektiğini iyice düşün. Atron'un neredeyse körleşmiş gözlerini yaşlılığın kolay akan gözyaşları doldurmuştu. Shrek elini yaşlı adamın koluna güvence vermek istermiş gibi koydu. Ama bir şey söylemedi. Öğrenecekler kuşkusuz. Sonunda. Öğrenmelilerdi. Bilimsel gerçek sonunda galip gelir. Güneşi bir kayanın ardına gizleyemezsin. Ama ellerine geçmeden önce bedelini ödemelerini istiyorum. Hakkımız olan yeri almamızı istiyorum. Saygı istiyorum. İşte bize bunu kazandırabilirsin. Sıçrama. Eğer sıçramayı becerebilirsek onların yıldızlar arası motorunun zerre kadar önemi kalmaz. İstediğim para değil, anlıyor musun? Jeti biliminin, jeti aklının üstünlüğünün tanınmasını istiyorum. Eğer yıldızlar arası bir uygarlık olacaksa o zaman benim halkımın o uygarlığın alt düzeyde bir üyesi olmasını istemiyorum. Soylu insanlar gibi katılmalıyız. Elimizde büyük bir armağanla. Böyle olması gerekiyor. Neyse bazen bu konuda heyecanlanıyorum. Bu arada kitabın nasıl gidiyor? Skask'ın yer çekimi hipotezi üzerine çalışıyorum. Yalnızca kısmi diferansiyel denklemler kullanmakla hata ettiğini düşünüyorum. Ama son makalende yer çekimi üzerineydi. Asıl konuyu ne zaman geleceksin? Bildiğin gibi biz odacılar için araç amaçtır, dedi Shrek alçak bir sesle. Ayrıca yer çekimini ele almayan bir zaman kuramını pek iyi sunamam, değil mi? Yani bize kuramını parça parça mı veriyorsun, diye sordu Atro kuşkuyla. Bu aklıma gelmemişti. Şu son makaleye bir daha baksam iyi olacak. Bazı kısımları pek bir şey ifade etmemişti. Bugünlerde gözlerim pek çok yoruluyor. Sanırım okumak için kullandığım o Allah'ın cezası büyütecimsi projektörümsü nesnede bir şey var. Artık sözcükleri pek doğru dürüst göstermiyor gibi. Shrek yaşlı adama vicdan azabı ve şefkatle baktı ama ona kuramının son durumu hakkında bir şey söylemedi. Shrek her gün resepsiyonlara, açılışlara, törenlere ve benzeri şeylere davet edilip duruyordu. Bazılarına gitti. Çünkü Urras'a bir görevle gelmişti ve görevini yerine getirmeye çalışmalıydı. Kardeşlik fikrini savunmalıydı. Kendi kişiliğinde iki dünyanın dayanışmasını simgelemeliydi. Konuşuyordu, insanlar da onu dinliyordu. Ve ne kadar doğru diyorlardı. Hükümetin konuşmasını neden engellemediğini merak ediyordu. Şifolix uygulayabilecekleri denetim ve sansürün derecesini kendince nedenlerle abartmış olmalıydı. Tümüyle anarşisinden bahsediyordu ama onu durdurmuyorlardı. Peki onu durdurmaya gereksinimleri var mıydı? Her seferinde aynı kişilerle konuşuyormuş gibi geliyordu. İyi giyimli, iyi beslenmiş, iyi terbiye görmüş, gülümseyen kişiler. Urras'taki tek insan tipi onlar mıydı? Shrek onların karşısına dikilip insanları bir araya getiren acıdır diyordu. Onlar da başlarıyla onaylıyorlar ve ne kadar doğru diyorlardı. Onlardan nefret etmeye başladı. Bunu fark eder fark etmez de davetlerini kabul etmeyi kesti. Ama böyle yapmak yenilgiyi kabul etmek ve yalnızlığını arttırmak demekti. Buraya yapmak üzere geldiği şeyi yapmıyordu. Onlar beni tecrit ettikleri için değil, diyordu kendi kendine. O kendisini tecrit etmişti. Yalnızdı. Her gün gördüğü onca insanın arasında boğulurcasına yalnızdı. Onun derdi temasa geçememekti. Bütün o aylar boyunca Uras'ta kimseye, hiçbir şeye temas edemediğini hissediyordu. Bir gece kıdemli öğretim üyeleri yemekhanesinde bir yemek yerken, "Biliyorsunuz," dedi. "Burada nasıl yaşadığınızı biliyorum. Özel evleri dışarıdan görüyorum. Ama yakından tanıdığım yalnızca sizin özel olmayan yaşamınız. Toplantı odaları, yemekhaneler, laboratuvarlar." Ertesi gün Oye'ye biraz tedirgin bir tavırla Şive'ye gelecek hafta sonunu kendi evinde geçirip geçiremeyeceğini sordu. Oye'nin evi Ieyeun'dan birkaç kilometrece uzakta bir köy olan Amaeon'daydı. Ve Uras standartlarına göre ortalama bir orta sınıf eviydi. Belki de birçok evden daha eskiydi. 300 yıl kadar önce taştan yapılmış, odalarına tahta paneller konmuştu. Ieyeun'un mimari özelliği olan çifte kemer pencere çerçevelerinde ve kapılarda kullanılmıştı. Eşyanın görece azlığı Şive'ye hemen güzel geldi. Pırıl pırıl, geniş tabanlarıyla odalar sade ve ferah görünüyordu. Kabul ve ödül töreni gibi şeylerin yapıldığı kamu yapılarının aşırı süsü ve konforu onu hep rahatsız etmişti. Uraslılar zevk sahibiydi. Ama bu zevk çoğunlukla gösterişe yönelik bir itkiyle çelişki içindeydi. Bilinçli masraf. Nesnelere sahip olma isteğinin doğal estetik kökeni ekonomik ve rekabetçi zorlamalarla gizlenip saptırılıyordu. O da buna karşılık nesnelerin niteliğine ele veriyordu. Tek elde ettikleri bir tür mekanik savurganlıktı. Bu evde ise kısıtlamalarla elde edilen bir zarafet vardı. Bir uşak kapıda paltolarını aldı. O yeğenin karısı aşçıya talimatlar verdiği bodrum mutfağından Şive'yi karşılamaya geldi. Yemekten önce konuşurlarken Şive kendisini de şaşırtan dostça bir duyguyla, onu kendi gibi kılma isteğiyle hemen hemen tümüyle kadına hitap ettiğini fark etti. Ama yeniden bir kadına konuşuyor olmak o kadar güzeldi ki, cinsel farklılığının gerilimi ve çekiciliği olmadan yalnızca erkekler arasındaki varlığının yapay olduğunu, dünyadan koptuğunu duyması boşuna değildi. Seva Oye de çekiciydi. Boynunun ve şakaklarının narin çizgilerine bakınca Urraslı kadınların saçlarının kızma adetine karşı çıkmaktan vazgeçiyordu Şivek. Suskun ya da biraz utangaçtı. Şivek onu rahatlatmaya çalışıyor ve başarılı olduğu zaman da çok seviniyordu. Yemek için içeri girdiler. Masada onlara iki de çocuk katıldı. Seva Oye özür diledi. İnsan artık buralarda doğru dürüst bir bakıcı bulamıyor. Şivek bakıcının ne demek olduğunu bilmediği halde onayladı. Küçük çocukları aynı rahatlama duygusu ve sevinçle izliyordu. Anares'ten ayrıldığından beri pek çok çocuk görmemişti. Çok temiz, ağırbaşlı çocuklardı. Yalnızca kendilerine hitap edildiğinde konuşuyorlardı. Mavi kadife ceket ve pantolon giymişlerdi. Uzaydan gelmiş bir yaratık olan Şivek'e korkuyla bakıyorlardı. 9 yaşında olanı 7 yaşında olana sert davranıyor, dişlerin arasından aptal aptal Şive'ye bakmamasını söylüyordu. Uymadığı zaman da vahşice çimcik atıyordu. Küçüğü de çimdik atıp masanın altına onu tekmelemeye çalışıyordu. Üstünlük ilkesi henüz beynine tam yerleşmemişti herhalde. Oye evde değişik bir insan oluyordu. Yüzündeki gizemli ifade yok oluyordu. Konuşması o kadar ağır değildi artık. Ailesi ona saygılı davranıyordu ama saygı karşılıklıydı. Şivek, Oye'nin kadınlar hakkındaki düşüncelerini epeyce dinlediği için onun karısına nezaketle, hatta aşırı kibar davrandığını görünce şaşırdı. Bu şövalyece bir davranış diye düşündü. Bu kelimeyi yeni öğrenmişti. Ama çok kısa zamanda bunun ondan öte bir şey olduğuna karar verdi. Oye karısından hoşlanıyor ve ona güveniyordu. Onu ve çocuklarını aynen bir anarestinin davranacağı gibi davranıyordu. Aslında eve birdenbire basit, arkadaş canlısı bir adam, özgür bir adam oluyordu. Şive'ye bu oldukça kısıtlı bir özgürlük bölgesi, oldukça dar bir aile gibi geliyordu. Ama kendisini o kadar daha rahat, o kadar daha özgür hissediyordu ki eleştirmek istemiyordu. Konuşma sırasındaki bir duraklamada çocukların küçüğü ince, açık sesiyle "Bay Şivek pek görgülü değil," dedi. Oye'nin karısı çocuğu azarlamaya fırsat bulamadan Şivek "Neden?" diye sordu. "Ne yaptım?" "Teşekkür etmediniz." "Ne için?" Turşu tabağını uzattığım zaman." "İni, kes sesini." "Sadik, bencillik etme." Ses tonu kesinlikle aynıydı. Onları benimle paylaştığını sanıyordum. Hediye olarak mı verdin? Benim ülkemde yalnızca hediyeler için teşekkür edilir. Diğer nesneleri herhangi bir şey söyleme gereği duymadan paylaşırız. Turşuyu geri ister misin? Hayır, turşu sevmiyorum, dedi çocuk kara, parlak gözlerini Şivek'in yüzüne dikerek. O zaman onları paylaşmak çok kolay, dedi Şivek. Büyük oğlan İni'yi çimdiklemek için bastırılmış bir istekle kıvranıyordu. Ama İni küçük, beyaz dişlerini göstererek güldü. Bir süre sonra bir başka duraklamada Şive'ye doğru eğilerek hafif bir sesle ''Samurumu görmek ister misiniz?'' dedi. Arka bahçede. Annem sizi rahatsız edebileceğini düşünerek onu oraya götürdü. Bazı büyükler hayvanları sevmiyorlar. ''Ben görmek isterim. Benim ülkemde hiç hayvan yoktur.'' ''Yok mu?'' dedi büyük oğlan ona bakarak. ''Baba, Bay Şivek hiç hayvanlar olmadığını söylüyor.'' İni baka kalmıştı. ''Peki ama neyiniz var?'' Başka insanlar, balıklar, böcekler ve holum ağaçları. Holum ağacı nedir? Konuşma yarım saat kadar sürdü. Şivek'ten, Uras'ta ilk defa ana resi anlatması isteniyordu. Soruları çocuklar soruyor ama anne babaları da ilgiyle dinliyorlardı. Şivek titizlikle ahlaki konulardan kaçınmaya çalışıyordu. Ev sahiplerinin çocuklarına propaganda yapmaya gelmemişti. Onlara yalnızca tozun neye benzediğini, abeneğin nasıl olduğunu, nasıl giysiler giydiğini, insanların yeni elbise istediklerinde ne yaptıklarını, çocukların okula ne yaptıklarını anlattı. Bu sonuncusu amaçlanmamasına karşın propagandaya gidiyordu. İnev ve Ayevi onun çiftçilik, marangozluk, gübre, yeniden üretme, matbaacılık, su tesisatçılığı, yol tamirciliği, oyun yazarlığı ve büyüklere ait bütün diğer uğraşlardan oluşan öğretim programının tarifinden ve hiç kimsenin hiçbir şey için cezalandırılmadığını söylemesinden sonra büyülenmiş gibiydiler. Yine de bazen, dedi Şivek, seni bir süreç için tek başına bırakırlar. Ama, dedi Oya'ya çabucak, insanları düzen için tutan ne? İnsanları düzen içinde tutan ne? Neden birbirlerini soyup da öldürmüyorlar? Sanki uzun süredir bastırmaya çalıştığı soru patlak vermişti. Hiç kimse çalınacak herhangi bir şeye sahip değil. Eğer bir şey istersen gidip depodan alabilirsin. Şiddete gelince. Doğrusu bilemiyorum Oya'ya. Durup dururken beni öldürür müydün? Eğer öldürmek isteseydin. Buna karşı çıkarılan bir yasa seni engeller miydi? Zorlama, düzeni sağlamanın en etkisiz yoludur. Peki o zaman insanlara pis işleri nasıl yaptırabiliyorsunuz? Hangi pis işleri? Dedi o yeğenin karısı. Ne dendiğini anlamamıştı. Çöp toplama, mezar kazma dedi o yeğe. Şivek civa madenciliği diye ekledi. Az daha bok işleme diyecekti. Ama yeğenlerin dışkıyla ilgili kelimeleri tabu olarak baktıklarını anımsadı. Daha Uras'taki ilk günlerinde Uraslıların dağ gibi dışkının içinde yaşadıklarını ama hiçbir zaman boktan bahsetmediklerini fark etmişti. Hepimiz yaparız bu işleri. Ama kimse eğer işi sevmezse uzun süre yapmak zorunda değil. Her dekatta bir gün topluluk yönetim komitesi, blok komitesi veya gereksinmesi olan herhangi biri sizden bu tür bir işe yardım etmenizi isteyebilir. Dönüşümlü listeler hazırlarlar. Sonra hoşa gitmeyen işlere veya civa madenlerindeki gibi tehlikeli işlere sadece bir yarı yıl için gönderilir herkes. Ama o zaman bütün çalışanlar işi yeni öğrenenlerden oluşuyor olmalı. Evet, verimli değil ama başka ne yapılabilir? Bir insana onu birkaç yıl içinde öldürecek ya da sakatlayacak bir işte çalışmasını söyleyemezsiniz. Neden bunu yapsın ki? Emre karşı gelebilir mi? Emir yok ki o ey. İş böyle, iş bölüşme ofisine gider ve der ki ben şöyle şöyle bir iş yapmak istiyorum. Bana göre neyiniz var? Onlar da ona nerede iş olduğunu söylerler. Peki o zaman insanlar pis işleri yapmayı niye kabul ediyorlar? 10 günde bir de olsa neden kabul ediyorlar? Ayrım sonu.